Ayrım 17. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 210. Korku, dehşet. Korkudan boğuluyorum. Önceki aylarda hiç hissetmediğim yepyeni bir şey bu. Eskiden bu bokluğa programlanmış durumdaydım. Ne yapacağımı biliyordum. Bedenim beni yolda bırakmıyordu. Her zaman tetikte ve gergin, gerçek bir askerdim. Şimdi ise hasta ve güçsüzlükten kasılmış zavallı bir tipim. Boş bir çuval gibiyim. Pek çokları görev süresinin son günlerinde ölürler. Çünkü ya gevşerler ya da korkuya kapılırlar. Işıkla vedalaşmaya vakit bulamadan bir anda ölmekten korkuyorum. Bir de daha beter bir korku var. Ağır ağır ölme korkusu. Kan korkusu, şakır şakır akan kendi kanımın korkusu. Acı çekme, sakat kalma, aklımı kaçırma, frengi ve bizlere bulaşabilecek daha başka hastalıklar, tutsak düşme ve bir maymun kafesi içinde işkence görme, jungle'ın beni yutması, uyuyakalıp düş görme, adam öldürmeye, şiddetle uyuşturuculara, pisliğe, fahişelere aptalcasına itaat etmeye, çığlıklara alışma, sonra da, sonrası varsa, sokaklarda normal bir insan gibi yürüyememe ve sonunda parklarda ihtiyar kadınların ırzına geçme ya da bir okulun avlusunda çocuklara tüfekle nişan alma korkusu. Beni bekleyen her şeyin korkusu. Tehlike karşısında soğukkanlılığını koruyabilen insan cesurdur. Kitapta benim için altını çizmişsin, Cyrus. Ödlek olmamamı söylerdin. Soylu insanın cesaretini kaybetmediğini ve korkuyu yendiğini söylerdin. Ama bu farklı. Bunlar hayali tehlikeler değil, hayal gücümün gölgeleri ya da canavarları değil. Kıyamet ateşi bu, Cyrus. Bir de öfke var. Aslında nefret duymam gerekirdi ama talimlere, propagandalara, gördüklerime ve bana anlatılanlara rağmen gereken nefreti duyamıyorum. Belki kafamı bahai öğütleriyle dolduran annemin kabahati. Belki de bana benzerlikleri görüp farkındalıkları unutmayı öğreten köydeki arkadaşlarımın kabahati. Nefret diye bir şey yok ama büyük bir öfke var içimde. Herkese karşı duyduğum vazgeçilmez bir kızgınlık, düşmana karşı, köstebekler gibi toprağın altında hareket eden ve onları yok ettiğimiz hızda üreyen, köyde beni evlerine yemeğe davet eden erkeklerle kadınlara görünürde çok benzeyen o pezevenklere karşı. Bu savaşla zengin olan o kokuşmuş alçakların her birine karşı. Politikacılara ve generallere karşı, haritalarına ve bilgisayarlarına, sıcak kahvelerine, ölümcül yanılgılarına ve bitmez tükenmez kibirlerine karşı öfke. Bürokratlara ve kayıp listelerine karşı, uzun sütunlar halinde numaralara ve sonu gelmez sıralara halinde plastik torbalara karşı öfke. Evlerinde kalanlara ve celp kağıtlarını yırtıp atanlara karşı, ayrıca bayrak sallayanlara ve televizyon ekranında göründüğümüzde bizleri alkışlayan ve neden öldürdüğümüzü bilmeyenlere karşı öfke. Ölüm fedaileri ya da özgürlük kahramanları diyor bize o orospu çocukları. Şehit düştüğümüz yerlerin adlarını hiçbiri doğru dürüst söyleyemez ama hepsi fikir yürütür. Hepsinin bu konuda bir fikri vardır. Fikirler. Burada bize en az gereken şey kahrolasıca fikirler. Ve çağlayarak akan bu suya, her şeyi sırılsıklam bırakıp çürüten bu yağmura, kah donduğumuz, kah piştiğimiz bu başka gezegendeki iklime, bu dümdüz ülkeye ve bize meydan okuyan jungle'ına karşı öfke. Elbette ki biz kazanıyoruz. Kara borsa kralı Leo Galipi bana hep böyle söyler. 2 yılını tamamladıktan sonra kalmak üzere geri dönmüş, buradan gitmeyi hiç düşünmüyor çünkü bu boktan yer çok hoşuna gidiyormuş. Üstelik bizlere kaçak fil dişleri, ötekilere de bizim çoraplarımızla deodorantlarımızı satarak milyoner olma yolunda. Galupi'ye bakarsanız her çatışmadan galip çıkıyormuşuz. Öyleyse neden bu bozgun duygusuna kapıldığımızı bilmiyorum. İyiler her zaman galip gelir, tıpkı filmlerdeki gibi. Bizler de iyileriz, öyle değil mi? Gökyüzünün ve denizin denetimi bizim elimizde. Bu ülkeyi yakıp kül edebilir, haritada tek başına bir krater haline getirebiliriz. 1 milyon yıl boyunca hiçbir şeyin yetişmeyeceği koskoca bir krematoryum. Bütün iş o ünlü düğmeye basmakta. Hiroşima'dakinden daha kolay. Hala hatırlıyor musun anne? Yoksa unuttun gitti mi? Yıllardır bunu ağzına almadın. Koca karı babamın hayaletiyle artık ne konuşuyorsun? O bombaların modası geçti. Daha fazla ve daha iyi öldüren başka bombalarımız var. Buna ne dersin ha? Ama savaşlar ne havada kazanılır ne de suda, yerde kazanılır. Yumruk yumruğa, erkek erkeğe. Aşırı gaddarlık. Neden nükleer bir saldırıya geçip bir an önce evlerimize dönmüyoruz diyorlar marineler. Daha ikinci bira bardağına geldiklerinde. Bunu yaptığımızda ben bu yörede olmak istemiyorum. Kaybolan arkadaşlarımı, havaya uçanları, alevler içindeki evleri, komşu ülkeleri sığınan kitleleri, benzinle yanan rahipleri düşünmemeliyim. Juan José Morales'le o zavallı Kansaslı çocuğu da düşünmemeliyim. Yara bere içinde, kör ya da yanmış o çocukları her görüşümde kendi kızımı da hatırlamamalıyım. Düşünmem gereken tek şey buradan sağ salim çıkmak. Duygusallığa yer yok burada. Sağ salim kurtulmak, hepsi bu. Hiç kimsenin gözlerinin içine bakamıyorum. Ölüm damgasını vurmuş bizlere. 18 yaşındaki bu çocukların bomboş gözleri beni korkutuyor. Hepsinin bakışlarında kapkara bir uçurum var. Çevremizi sarıyorlar. En küçük niyetimizi bile biliyorlar. Fısıltılarımızı dinliyorlar. Bizi kokluyorlar, bizi izliyorlar, bizi gözlüyorlar, bekliyorlar. Onların başka seçenekleri yok. Kazanmak ya da ölmek. Burada ne bok yediklerini sormuyorlar kendi kendilerine. Binlerce yıldan beri bu topraklarda doğmuşlar. En azından 100 yıldan beri de savaşıyorlar. Bize meyve satan çocuk, bizi genel evlere götüren kulaksız kadın, çöpleri yakan ihtiyar, hepsi düşmanımız. Ya da belki hiçbiri değil. Köyde geçirdiğim 3 ay içinde yeniden insan oldum. Bir savaşçı değil, bir insan. Ama şimdi bir kez daha kovalanan bir hayvan gibiyim. Ya bu bir kabussa, bir kabus? Çok geçmeden tertemiz bir çölde babamın dürtmesiyle uyanıp günün doğuşuna bakacağım. Burada gökyüzü harika, savaşın kırıp geçiremediği tek şey. Şafaklar upuzun, güneş ağır ağır ilerliyor. Turuncu, mor, sarı, güneş sapsarı altından kocaman bir disk. Beni bu cehenneme geri yollayacaklarını hiç düşünmemiştim. Sadece bir ayım kaldı. Bir aydan da az, tam olarak 25 gün. Ölmek istemiyorum. Aptalca bir son olur bu. Mahalledeki çetecilerin tepişmelerinden, hareket halindeki trene karşı yarışmalardan, dağdaki katliamdan ve ateş altında 13 ay geçirmekten sağ salim kurtulup da son anda bir salak gibi öldürülerek şan ve şereften uzak bir biçimde bir plastik torbanın içinde son bulmak olacak şey değil. Olamaz. Belki de Olga'nın hakkı var. Belki ben ötekilerden farklıyım ve bu yüzden dağdan sağ salim kurtuldum. Yenilmez ve ölümsüzüm. Herkes buna inanır. Öyle olmasaydı savaşmayı sürdüremezdik. Juan José de kendini ölümsüz gibi hissetmişti. Şans, talih, kader. Bu sözcüklere dikkat. Onları çok fazla kullanır oldum. Öyle bir şey yok. Cahilleri aldatmak için babamla Olga'nın palavraları onlar. Kader, insanı darbeler ve zorluklar çekiciliğiyle döverek biçimlendirir. Ben yaşantımla canımın istediğini yapacağım. Sağ salim kurtulup eve dönebildiğim sürece. Yoksa bu da talih değil mi? Eve dönüşüm bana bağlı değil. Yapacağım ya da yapmayacağım hiçbir şey bu 25 gün içinde bacaklarımı ya da kollarımı ya da yaşamımı kaybetmeyeceğimi garanti edemez. Inmaculada Morales, kocasının daha ilk krizden önce iyi olmadığını anlamıştı. Onu tanıyordu ve onun algılayamadığı değişiklikleri kendisi fark etmişti. Pedro'nun sağlığı yerindeydi. Güvendiği tek ilaç fazla çalışmaktan ağrıyan sırtını ovmak için kullandığı okaliptus esansıydı. Ve ömrü boyunca ona yapılan tek anestezi sağlam dişlerini altın dişlerle değiştirmek için olmuştu. Yaşı tam olarak bilinmiyordu. Göçmen belgelerinin tasdik edilmesinin vakti geldiğinde nüfus cüzdanını Tijuana'da bir sahte evrak düzenleyicisine ısmarlamış ve doğum tarihini rastgele seçmişti. Karısı Carmen'in evden gittiği zamanlarda aşağı yukarı 55 yaşlarında olduğunu tahmin ediyordu. O olaydan sonra Pedro Morales bir daha aynı insan olamamış, birlikte yaşamanın zor olduğu suskun, ciddi ifadeli bir adam olup çıkmıştı. Çocukları onun otoritesini hiçbir zaman tartışmış değillerdi. Ona meydan okumak ya da ondan bir açıklama istemek akılların ucundan bile geçmezdi. Yıllar sonra büyük çocukları evlenip onu torun sahibi yaptıklarında karakteri bir parça yumuşamıştı. Çocukların yarım yamalak konuşarak ayaklarının dibindeki hamam böcekleri gibi süründüklerini gördükçe eski günlerdeki gibi gülümsüyordu. Inmaculada ona asla Carmen'den söz edebilmiş değildi. Bunu bir kez denemiş, kocası neredeyse ona vuracak gibi olmuştu. "Bak beni neler yapmaya zorluyorsun kadın," diye kükremişti. Elini havaya kaldırdığında kendi de şaşırarak. Mahalledeki onca erkekten farklı olarak eşini dövmeyi bir korkaklık gibi görürdü. Kızlar söz konusu olduğunda iş değişir derdi. Çünkü onları eğitmek zorundaydı. Yıllanmış sertliğine rağmen Inmaculada Carmen'in ne kadar özlediğini tahmin ediyordu. Sonunda onu olan bitenden haberli kılmanın bir yolu geldi aklına. Gregory Reeves'le ara sıra mektuplaşmaya başlamıştı ve mektupların tek konusu uzaktaki kızıydı. Gregory'ye aile haberlerini vermek için üzerleri çiçekli ve güvercinli kartpostallar yolluyor. Gringo oğlu da Carmen'le yaptığı son telefon görüşmesi hakkında bir yorumla karşılık veriyordu. Böylelikle kızının yaşantısıyla ilgili ayrıntıları, Meksika'da oturduğunu, Avrupa'ya yolculuklarını, aşklarını, işini öğrenmişti. Bu kartpostalları kırılmış gururunu zorlamaya kalkışmadan babanın okuyabileceği yerlerde unutuyordu. O yıllarda gelenekler büyük bir değişikliğe uğramış ve Carmen'in başına gelen şey gündelik işlerden olmuştu. Sanki iblisin dölüymüş gibi onu suçlamayı sürdürmek artık zor geliyordu. Evlilik dışı hamilelikler, filmlerin, televizyon dizilerinin ve romanların en gözde konularıydı. Gerçek hayatta ise ünlü artistlerin babaları belirsiz çocukları vardı. Feministler kürtaj hakkından söz ediyorlar, hippiler seyretmek isteyebileceklerin gözleri önünde parklarda çiftleşiyorlardı. Öyle ki o katı peder Lara Guibel bile Pedro Morales'in inatçılığına akıl erdiremiyordu. O uğursuz çarşamba günü iki genç subay çıka gelmişti Morales ailesinin evine. Sıkıntılarını, askerlere özgü o saçma sertliğin ve pek çok yenilenmiş bir konuşmanın resmiyetin ardına gizlemeye çalışan, korku içinde iki genç çocuktu bunlar. Juan Jose'nin ölüm haberini getiriyorlardı. Dediklerine göre aile izin verirse dinsel bir tören yapılacak, cenaze bir hafta içinde şehitlikte toprağa verilecekti. Sonra da oğullarının görevin de ötesinde kahramanlıklarından dolayı kazandığı nişanları anneyle babaya verdiler. O gece Pedro Morales üçüncü krizini geçirdi. Sanki bedeni yumuşak bal mumundan yapılmış gibi kemiklerinde ani bir güçsüzlük hissetmiş, sonra da beti benzi sapsarı kesilerek karısının ayakları dibine yığılmıştı. Inmaculada ne onu yatağa yatırmak üzere yerinden kaldırabilmiş ne de yardım istemek için yalnız bırakmaya cesaret edebilmişti. Soluk almadığını görünce yüzüne soğuk su serpmiş ama bunun bir etkisi olmamıştı. O zaman bir televizyon programı geldi aklına ve suni teneffüs yaptırıp göğsünü yumruklamaya girişti. Bir dakika sonra kocası sırılsıklam bir halde gözlerini açmıştı. Baygınlığı geçer geçmez de iki bardak tekila devirerek elmalı pastanın yarısını mideye indirdi. Hastaneye gitmeye yanaşmıyordu. Herhalde sadece sinir bozukluğu. Uyursam bir şeyim kalmaz diyordu. Öyle de oldu. Ertesi gün her zamanki gibi erkenden kalkıp tamirhaneyi açtı. Ustalara talimat verdikten sonra oğlunun cenazesi için siyah bir kostüm almak üzere dışarı çıktı. Geçirdiği baygınlıktan geriye karısının yumruklayarak ezdiği kaburgalarında kuvvetli bir ağrıdan başka bir iz kalmamıştı. Onu doktora götürmenin olanaksızlığı karşısında Inmaculada, Olga'ya danışmaya karar verdi. Carmen'in başına gelen feci olaydan sonra onunla barışmıştı çünkü sahte hekimin kıza sadece yardım etmek istediğini anlamıştı. Onun ne kadar deneyimli olduğunu biliyordu. Kendi yeğeni gibi sevdiği genç kız söz konusu olmasaydı böyle gecikmiş bir kürtajı yapma tehlikesine atılmazdı. İşler kötü gitmişti ama bunda onun kabahati olmadığını, Tanrı'nın iradesi olduğunu düşünüyordu. Olga, Juan Jose'nin ölümünü öğrenmiş, bütün mahalle halkı gibi pederlara Guibel'in yöneteceği cenaze törenine katılmaya hazırlanıyordu. İki kadın uzun uzun kucaklaştılar. Sonra da oturup kahve içerek Pedro Morales'in geçirdiği baygınlıktan söz etmeye koyuldular. Her zamanki halinden çok farklı. Gitgide zayıflıyor. Bardak bardak limonata içiyor. Onca limondan midesi delinmiştir artık. Beni terslemeye bile gücü yok. Üstelik bazı günler tamirhaneye bile gitmiyor. Daha başka? Uykusunda ağlıyor. Don Pedro, erkek adamdır. Bu yüzden uyanıkken ağlamaz. Oğlunun ölümü yüzünden yüreği yaşlarla dolu. Uyurken dışarı vurması normal. Nur içinde yatsın. Juan Jose'den önce başladı bu. Öyleyse ikisinden biri ya kanı bozuldu ya da bir sıkıntısı var. Ben onun çok hasta olduğunu sanıyorum. Annem de böyle olmuştu. Annemi hatırlıyor musunuz? Olga çok iyi hatırlıyordu. 100 yaşını bitirdiğinde televizyona çıkması olay olmuştu. Genelde neşeli bir insan olan bunak büyük anne bir sabah ağlayıp sızlayarak uyanmıştı. Onu yatıştırmak olanaksızdı. Ölecekti ve yalnız başına gitmek ona üzüntü veriyor, ailesinin yanında olması hoşuna gidiyordu. Kendini hala Zacatecas'taki köyünde sanıyordu. 30 yıl boyunca Birleşik Devletler'de oturduğundan, torunlarının Meksika asıllı Amerikalılar olduklarından ve mahallesinin sınırlarının ötesinde İngilizce konuşulduğundan asla haberi olmamıştı. Üstü başı temiz olarak görülmek istediğinden en iyi giysisini ütülemiş, sonra da dedelerinin mezarlarını görmek için kendisini kabristana götürmelerini istemişti. Moraleslerin çocukları alelacele büyük hanımın anne ve babasının adlarını taşıyan bir mezar taşı ısmarlamışlar ve onu kendi gözleriyle görebilmesi için usulca bir yere yerleştirmişlerdi. Ölüler nasıl da ürüyorlar, olmuştu son yaptığı yorum, ilçe mezarlığının büyüklüğünü görünce. Daha sonraki haftalarda kendi gidişi için peşinen ağlamayı sürdürmüştü. Ta ki bir mum gibi eriyip alevi sönene kadar. Size Magdalena şurubundan vereyim. Böyle durumlarda çok iyi gelir. Don Pedro iyiye gitmezse onu bir doktora götürmeniz gerekir diye tavsiyede bulundu Olga. İşinize burnumu sokmuş gibi olmayayım canım ama sevişmek hem beden hem de ruh için sağlıklı bir şeydir. Ona karşı sevecen olmanızı öğütlerim. Inmaculada'nın yüzü kızardı. Hiç kimseyle asla tartışamayacağı bir konuydu bu. Sizin yerinizde olsam ayrıca Carmen'i geri dönmesi için çağırırdım. Aradan çok zaman geçti. Babasının ona ihtiyacı var. Barış yapmanın zamanı geldi. Kocam beni bağışlamaz Dona Olga. Don Pedro bir çocuğunu daha yeni kaybetti. Öldü gözüyle baktığı kızın geri gelmesi sizce onun için iyi bir teselli olmaz mıydı? Carmen hep gözdesi olmuştu onun. Inmaculada nankörlük etmemek için Magdalena şurubunu alıp götürdü. Falcının iksirlerine pek inancı yoktu ama bir danışman olarak onun sağduyusuna körü körüne güveniyordu. Eve varınca şişeyi çöpe attı ve Gregory Reese'in karpuz dallarını sakladığı teneke kutunun içinden kızının son adresini bulup çıkardı. Carmen Morales 4 yıl Meksiko City'de oturmuştu. İlk 2 yıl öylesine yalnız ve üzüntülü geçti ki olabileceğini hiç düşünmediği biçimde okumaktan hoşlanır olmuştu. Önceleri Gregory ona İngilizce romanlar yolluyordu ama sonra bir halk kitaplığına üye olup İspanyolca okumaya başladı. Orada tanıdığı kendinden 20 yaş büyük bir antropolog sayesinde başka kültürleri öğrenmeye ve kendi yerli mirasına saygı duymaya başlamıştı. Adamın kızın dekoltesine hayran olduğu ölçüde o da yeni dostunun bilgisine hayrandı. Başlangıçta Carmen bu kıtanın şiddet dolu kanlı geçmişi karşısında dehşete kapılmıştı. Kurbanlarının kalplerini sökmekle meşgul ve üstleri başları kurumuş olan kan lekeleriyle kaplı rahiplerde hayran olunacak hiçbir şey göremiyordu ama antropolog dostu bu törenlerin önemini görmesine yardım etti. Ona eski efsaneleri anlattı. Hiyeroglifleri çözümlemeyi öğretti. Onu müzelere götürdü ve ona o kadar çok sanat kitapları, tüylerden yapılmış abalar, duvar halıları, kabartmalar ve heykeller gösterdi ki sonunda Carmen bu vahşi estetiği beğenir oldu. İlgisini en çok çekenler kumaş desenleri ve renkleri, resimler, seramikler ve süslemelerdi. Yaptığı takılarda uygulamak üzere onları kendince yorumlayarak bir deftere çizmekle saatlerce oyalanıyordu. Mumyaları ve tüyler ürpertici Aztek heykellerini seyretmeye onca kez gitmekten, antropologla öğrencisi sonunda birbirine aşık olmuşlardı. Adam, aşklarını ve giderlerini paylaşmak için birlikte oturmalarını önerdi. Carmen de o zamana kadar oturduğu pis kokulu berbat odayı bırakarak Ayşe'nin kentin göbeğindeki apartman dairesine taşındı. Bölgedeki hava kirliliği korkunç boyutlardaydı. Ara sıra kuşların gökten ölü düştükleri oluyordu ama hiç değilse sıcak suyu olan bir banyosu ve kuyumculuk tezgahını kurduğu güneşli bir odası vardı. Mutluluğu bulduğuna inanıyor, fiziksel temasla bilgi sahibi olabileceğini hayal ediyordu. Öğrenme heveslisiydi. Sevgilisinin karşısında sürekli bir hayranlık ve şaşkınlık hali içindeydi. Onun attığı her bir bilgi kırıntısı verimli bir toprağa düşüyordu. Antropoloğun o olağanüstü derslerine karşılık olarak ona hizmet etmeye, çamaşırlarını yıkamaya, evini temizlemeye, yemeğini pişirmeye, hatta saçını ve tırnaklarını kesmeye, ayrıca gümüş takılarını turistlere satarak kazandığının tümünü ona vermeye hazırdı. Adam yalnızca garip yerlileri ve kırık dökük küplerle dolu mezarlıkları bilmekle kalmıyordu. Ayrıca filmler, kitaplar ve restoranlar konusunda da uzmandı. Onun nasıl giyinmesi, nasıl konuşması, nasıl sevişmesi, hatta nasıl düşünmesi gerektiğine de o karar veriyordu. Böylesine bir teslimiyet, Carmen gibi birinden beklenenden çok çok daha uzun sürmüş, neredeyse 2 yıl boyunca ona saygıyla boyun eğerek, yalnızca başka kadınlarla ilişkisi olmasına ve aramızda hiçbir sır olmamalı diyerek en olmadık ayrıntılara girmesine değil, aynı zamanda ara sıra birkaç kadeh fazla içtiğinde kendisine el kaldırmasına da katlanmıştı. Her şiddet sahnesinden sonra bilgin dostu eve çiçeklerle geliyor, ağlayarak kucağına kapanıp şeytana uydum diyerek anlayış dileniyor ve bir daha yapmayacağına yeminler ediyordu. Carmen bağışlıyor ama unutmuyordu. Bu arada da tıpkı bir sünger gibi bilgiyi emiyordu. Yediği ufak tefek dayakları kabullenmek ona utanç veriyor ve aşağılandığını hissediyor, bazen de bunları hak ettiğini düşünüyordu. Belki de bu normaldi, babası da onu az mı dövmüştü?
Sonunda bir gün pazartesi günleri yaptıkları gizli telefon görüşmelerinden birinde bunu Gregory Reeves'e söylemeye cesaret edebildi. Arkadaşı kıyameti kopararak ona aptal olduğunu söylemiş, kendi uydurduğu bir takım istatistiklerle onu korkutarak adamın asla değişmeyeceğine, aksine bu yakışıksız davranışın gitgide artarak kim bilir nereye varacağına onu inandırmıştı. 10 gün sonra Carmen, Gregory'den bir uçak bileti için banka havalesi ve ona yardım önererek Birleşik Devletler'e dönmesi için yalvaran bir mektup aldı. Bu armağan, antropoloğun bir vuruşta kaynar çorba tenceresini onun üstüne devirdiği bir tartışmanın ertesi günü geçmişti eline. Bunun bir kaza olduğunu her ikisi de kabul etmişlerdi ama yine de Carmen 2 gün boyunca göğsüne süt ve zeytinyağı sürüp durmuştu. Bluzunu giyebildiği anda eve dönme niyetiyle bir turizm acentesine gitti. Ama turistik broşürleri karıştırarak beklerken babasının öfkesi geldi aklına ve bunu göğüsleyecek gücü olmadığı yargısına vardı. Bir anlık bir fanteziye kapılarak pusulayı çevirip Amsterdam'a bir bilet satın aldı. Kendini kuş gibi hafif hissederek aşığına veda bile etmeden çıktı yola. Ona bir mektup bırakmak niyetindeydi ama bavul hazırlama telaşı içinde bunu da unutmuştu. El çantasında iş aletleri ve gereçleriyle yolculuğun tatsızlığını hafifletecek 2 kutu konsantre süt götürüyordu. Avrupa gözlerini kamaştırmıştı. Çantasını sırtına vurup baştan başa gezdi Avrupa'yı. Hayatını kazanmakta pek güçlük çekmiyor, İngilizce öğretiyor ve üretebildiği zamanlar takılarını satıyordu. Aç kalma tehlikesiyle karşılaşacak olursa ne zaman olsa Gregory'den yardım isteyebilirdi. Dolaşmadık tek bir katedral, şato ya da müze bırakmadı. Sonunda bıkmış, sokaklarda dolaşıp hayatın tadını çıkarmayı yeğleyerek bu turizm tapınaklarına bir daha ayak basmaya tövbe etmişti. Bir yaz günü Barcelona'ya vardı. Trenden iner inmez çevresini saran bir grup yaygaracı çingene kadın falına bakmak ve ona muska satmak için ısrar edip duruyorlardı. Onları şaşkınlıkla izleyerek bunun kendisi için en uygun stil olduğuna karar verdi. Yalnızca kuyumculuk işi için değil, aynı zamanda giyinmek için de. Daha sonra İspanya'nın güneyindeki mağrip etkisini ve Kuzey Afrika renklerini keşfederek harika bir karışım elde etti. Gotik mahallesinde doğal tek bir ışık huzmesinin girmediği, su borularının hiç durmadan inlediği bir pansiyona yerleşti ama yüksek tavanı ahşap kaplamalı geniş bir odası ve koskoca bir çalışma masası vardı. Birkaç gün içerisinde çocukluk yıllarında Olga'nın giysilerini ve Pershing meydanında hokkabazlık yaptığı zamanlardaki kılıklarını anımsatan volanlı etekler dikmişti kendine. Bu tür kumaş parçalarını bir daha üstünden çıkarmasına gerek kalmayacak, daha sonraki yıllarda gelecekte kendisini ünlü ve zengin yapacaklarını bilmeden onları kullanma zevkiyle mükemmelleştirecekti. Sırtında çantasıyla neredeyse 10 parasız Oslo'dan Atina'ya kadar dolaştıktan sonra bu avareliğin yettiğine ve aklını başına toplama zamanının geldiğine karar verdi. Kendisi için en uygun uğraşın kuyumculuk olduğuna inanıyordu ama bu alanda acımasız bir rekabet vardı. Kendini göstermek için özgün desenler yeterli değildi. Her şeyden önce mesleğin sırlarını keşfetmesi gerekiyordu. Barcelona bu iş için ideal bir yerdi. Çeşitli kurslara yazılarak binlerce yıllık teknikleri öğrendi ve oturmuş antik el sanatları ile göz alıcı çingene özelliklerinin Afrika, Latin Amerika ve o yıllarda o kadar moda olan Hint sanatının da izlerini taşıyan bir karışımı biçiminde kendine özgü stili yavaş yavaş oluştu. Her zaman sınıfın en orijinal öğrencisiydi. Kreasyonları öyle hızlı satılıyordu ki siparişlere yetişemiyordu. Her şey umduğundan iyi gidiyordu. Ta ki kendisinden biraz küçük ve yine kuyumcu olan genç bir Japon yoluna çıkana kadar. Carmen takılarını tanınmış mağazalara vermeyi başarmıştı. Oysa Japon kendininkileri pek de başarılı olamadan bulvarlarda pazarlıyor. Aralarındaki bu fark onda aşağılık duygusu yaratıyordu. Onu avutmak için Carmen, kentin ruhunun oralarda bulunduğu bahanesiyle yeniden sokakta satış yapmaya başlamıştı. İkisi birlikte Carmen'in yarı karanlık pansiyonuna yerleşmişlerdi. Aralarındaki kültür farklılığı kısa sürede birbirlerini duydukları ilgiden daha ağır basmaya başlamıştı ama arkadaş gereksinimi öyle büyüktü ki Carmen belirtileri görmezden geldi. Japon, atalarından kalma alışkanlıklarından vazgeçmiş değildi. Önden geçiyor, hizmet edilmeyi bekliyordu. Sıcak su dolu küvette saatlerce kalıyor, sonra suyu artık soğumuş olarak ona bırakıyordu. Yemeklerde, yatakta, iş aletleri ve gereçlerinde de aynı şey oluyordu. Sokakta önden yürüyor, Carmen'in onu birkaç adım geriden izlemesi gerekiyordu. Hava güneşli ise genç adam satış yapmaya çıkıyor, Carmen de kapkaranlık odada kalıp çalışıyordu. Ama sabah kalktıklarında hava yağmurluysa bütün günü açık havada geçirmek Carmen'e düşüyordu. Çünkü sevgilisi havayla ilgili romatizma ağrıları çekiyordu. Başlangıçta bu tuhaflıklar ona hoş görünmüştü. Şark işi diyordu kendi kendine keyifli ama bir süre sonra bunlara katlandıktan sonra sabrı taştı ve anlaşmazlıklar baş gösterdi. Adam istifini hiç bozmuyor ve suçlamalara buz gibi soğuk kalp upuzun bir sessizlikle karşı koyuyordu. Carmen sıkıcı bir engel gibi çevresini saran boşluğu hissediyordu ama yakınmıyordu. Çünkü hiç değilse bu ona ne vuruyor ne de kaynar çorbayı üstüne deviriyordu. Sonunda yalnız kalmamak için boyun eğiyordu. Ayrıca ondan çok da hoşlanıyor, uzun siyah saçları, her yanı kaslı ufak tefek bedeni, yabancı şivesi ve hareketlerindeki şaşmazlık çekici geliyordu ona. Utana sıkıla yanına yaklaşıyor, kısa bir süre kedi gibi mırıldanarak genelde onu yumuşatmayı başarıyordu ve sonunda Japon'un bir uzman olduğu yatakta barışıyorlardı. Karar verip bir türlü harekete geçememekten birlikte olmayı sürdüreceklerdi. Ama Inmaculada'nın Pedro Morales'in hastalığını bildiren telgrafı araya girmişti. Kızının üzüntüden kendi kendini yiyip bitiren babasını kurtarabilecek tek kişi olduğunu söyleyerek Allah rızası için geri dön diyordu. O zaman anladı bu inatçı ihtiyarı ne kadar sevdiğini ve yüzünü anasının sıcacık koynuna gömerek bir an için bile olsa eskisi gibi onun şımarık kızı olmayı ne kadar istediğini. Yolculuğun sadece birkaç hafta süreceğini düşünerek bir çantaya alelacele koyduğu en gerekli giysilerini alıp yola çıktı. Japon onu havaalanına kadar eşlik edip iyi şanslar diledi ve hafifçe eğilerek veda etti. Herkesin önünde ona asla el sürmezdi. 17. ayrımın sonu, sayfa 221.